Ayrım 11. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 89. Fonseca. Dağ gerilla birimi tekrar güçlenince örgüt için yerel olarak can alıcı iki görev üstlendi. Birincisi ve en acil olanı ormanda kuşatılmış gerillalara durumları savunulamaz bir hal aldığında dağlık bölgelere doğru giden alternatif bir yol açacak altyapı ve güvenilebilir bir tedarik sisteminin yaratılmasıydı. Birincisinin üzerine dayandırılan ikinci acil görev, düşman saldırısının kötü bir biçimde sarstığı bölgedeki örgütümüzün güçlendirilmesiydi. La Perla'daki başarılı silahlı propaganda operasyonumuz iki görevi de olanaklı hale getirdi. Cesur ve sadık üyelerimizi sağlamlaştırdı ve kararsızlık içinde olanları silkip attı. Bu dönemde oluşturduğumuz gizli çekirdek tamamen farklı koşullarda canlandı. Yoksulların gelecek yönetimi hakkında kuramlar yürüttüğümüz günler çok gerilerde kalmıştı. O kadar sessiz yol alıyorduk ki yalnızca köpekler arada sırada bizi fark ediyordu. Gizli toplantılarımızda gizlilik sanatı, yeni üyelerin dikkatli seçilmesi ve savaşı sürdürmek için mevcut silahların sayısı konusunda ciddi olarak konuştuk. Okumayı yeni öğrenen ve hala bir halk savaşının kompleks kavramlarını kendi diyalektlerine çeviren bu yeni gerillalar, bir tabanca ve bir defterle silahlanmış halde köylere tayin edildiler. Orada biçimsiz olan yazılarıyla halkı doğru fikir ve silahlarla donatmanın temel kural ve prensiplerini yazdılar. Orman birimi aralıkta geldiğinde dağ birimi ilk ateş sınavından geçmeye hazırdı. Fonseca dağlık bölgelerdeki örgütleyicilerimizin en erken gelişeniydi. Açık tenli, karakteristik kızıl derili yüz hatları ve süt dişleri gibi görünen ufak dişleri olan bir iksil kızıl derilisiydi. Fonseca birkaç yıl okula gitti ama işe girip ailesinin yetersiz bütçesine katkıda bulunmak zorundaydı. Zamanı geldiğinde okulu terk etti ve toprağa işleyen adamlara katıldı. Eğer hafızam yanılmıyorsa annesi ölmüştü ancak onu çok seven bir üvey annesi vardı. Sahile ilk kez 14-15 yaşlarında göçtü. Bu her yıl tekrarlandı çünkü ailenin mısır ürününü her zaman onları besleyecek miktardan daha azdı. Fonseca İspanyolcayı sahilde öğrendi ve kapitalist üretimin lisanını bildikçe merakı da arttı. O andan itibaren halkının açlığının ve sahile yıllık göçünün hazin realitesini anlama gereksinimi ona hükmetti. Gerillaları keşfedince hemen kabul edilmeyi istedi. Köyündeki birkaç aylık deneme süresinden sonra dağlardaki birime katıldı. Orada hem okuma yazmayı hem de temel matematiği öğrendi. Boş vaktini el yazısı çalışarak ve politik yazıları defterine kopya ederek geçirdi. Çalışma oturumlarında daima 1000 tane soru sordu. Birkaç ay içerisinde bütün bilimlerin en faydalısının insanlara dünyayı devrimci bir tarzda değiştirmeyi öğreten bilimin temellerini öğrendi. Bu bilime tutkun bir şekilde kendisini açık bir biçimde anlamaya başladığı bir idealin gerçekleştirmesi için çalışmaya adadı. Fakat köyleri örgütlemeye gidince gerçekte ne kadar az şey bildiğini fark etti ve günlük yaşamın bitmez tükenmez kitabını okumaya başladı. 18 yaşında gelenekleri zaman kadar eski olan bir halkın örgütleyicisiydi. Şubat 1976'da Fonseca, Kuta ya da Brandy'nin illegal olarak üretildiği bir kasabada, Chahul'da düşman tarafından yakalandı. Pek çok dağlık kızılderili köylerinde olduğu gibi, fiesta zamanında veya bir pazar gününün sonunda, taş caddeler görünmez bir savaşta vurulup yere yıkılmış gibi, sarhoşluklarını uyuyarak geçiren kadın ve erkeklerle kaplanırlar. Bu koloni kaynaklı kötü alışkanlık, alkolizm, erken yaşlarda hem kadınları hem de erkekleri kırıp geçirerek dağlık bölgeleri mahveden bir beladır. Bunu fark etmedik ama Fonseca'nın düşman teritoryasında hareket etmek zorunda olan bir suikastçı için öldürücü olan bu zayıflığı vardı. Bir gün, pazarın olduğu gün, yabancılar ve tüccarların sık sık gittiği bir barda içerken, kendi memleketinden bir muhbir tarafından tanındı ve polise bildirildi. Kalabalık bir caddede alınan Fonseca, tabancasını kullanmaya vakit bulamadı. Daha da kötüsü, sırt çantasında bir pusula ve el bombası taşıyordu. Birinci işkence turu Çahul cezaevinde uygulandı. Ertesi gece bir askeri kamyonla San Juan Cotsa'daki kışlaya götürüldü. Ağzı burnu dağılmış baygın bir şekilde bir çuval gibi kamyondan atıldı. Genç bir subay Fonseca'ya ne kadar genç olduğunu ve diğerleri hayatın keyfini çıkarırlarken bu tür bir belaya girmesinin ne kadar mantıksız olduğunu söyleyerek hemen soruşturmayı başlattı. Sonra konuştuğu takdirde daha fazla işkenceye maruz kalmayacağını ona söyledi. Bu arada kasabanın gizli örgütü bir avokado ağacının altında toplanıp Fonseca'yı kurtarma planları yapıyordu. Fakat bu kamyonlar dolusu yeni askerlerin gelmesiyle engellendi. Hiçbir kurtarma operasyonu mümkün değildi. Fonseca 3 gün örgütü korudu ama 4. gün aptalca bir hata yaptı. Hayal ürünü bir hikaye uydurdu ve bir çelişkiler labirentinde tuzağa düşürüldü. Hemen sonra kompaneroslarının adlarını vermeye başladı. Bunu hiç yapmamalıydı çünkü o noktadan itibaren geri dönüş yoktu. Fonseca konuşup düşman subayları örgütümüzün yapısını anlamaya başladıkça, kamyonlar dolusu asker köyleri istila ederek ve kırsal bölgeye birkaç koldan yayılarak bölgeye ulaşmaya başladı. Yollar hareket etmemiz için tehlikeli hale geldiler. Bir hafta sonra genç hainin ilk yerel çekirdeği eğittiği bir sitede hücre üyelerinin 4'ü yakalandı ve idam edildi. Bundan sonra Fonseca çıplak ayak ve düşman üniforması giymiş bir halde evleri, yolları ve kamp yaptığımız son siteleri göstererek bir düşman birliğinin önünde yürürken görüldü. Bununla birlikte onun yakalanışını bir gün sonra öğrenmiş ve hemen geri çekilmiştik. Bir sitede 2000 poundluk malzeme ve yiyecek stoku saklamıştık. Bunu yapmamız birkaç haftamızı almıştı. Uçurumun kenarında bir mağara kazdık, girişi düz bir taşla örttük, bunu kuru tutmak için üzerine bir parça plastik yerleştirdik ve sonra deliği yosun parçalarıyla gizledik. Ama geri çekilme telaşı içinde plastiği dikkatlice örtemedik ve bir kısmı görülebiliyordu. Düşman siteyi taradı ve tam hiçbir şey keşfetmeden ayrılmak üzereyken bir asker parlak yeşil plastiği fark ederek kumanda subayına bildirdi. Mağarayı boşalttılar ve her şeyi yaktılar. Subay zehirli olduğundan korkarak adamlarının şekeri almasına izin vermedi. 3 Mart'ta düşman o günkü kamp alanımıza ulaştı. Bu derin bir koyakta iyi gizlenmişti ve Fonseca'nın bunu bildiğinin farkında olmamıza karşın düşmanı oraya getirecek kadar ileri gideceğine ihtimal vermedik. Ama yanıldık. Devriyelerimizden biri dağ sırtında yürürken düşman birliğini gördü. Liken ve yosunlarla kaplı, soğuk ve nemli bir yerdi. Devriye kolu büyük bir dikkatle hareket etti ve görünmeden düşman askerlerini gözledi. Daha yeni kalkıyorlardı ve bazıları soğuktan boyunları tutulmuş, erken sabah güneşinin sıcaklığında güneşleniyorlardı. Çok gürültü çıkarıyorlardı ve nöbetçileri yok gibiydi. Devriyemiz alışılmış nöbet mahallinde ufak bir pusu birliği bırakarak 1500 fit aşağıdaki kampımıza hemen haber verdi. Tahliye etmeye hazırlanırken tepeden tepeye eko yapan ilk atışlar epeyce üzerimizden gidip gelmeye başladı. Biraz sonra pusu birliği ana gruba katıldı ve raporunu verdi. Düşman birliği sarp ve kaygan yollarda çoğu zaman düşerek tek sıra halinde güvenle ilerlemişti. pusu birliğimiz askerlerin o kadar yakına gelmesine müsaade etmişti. Ateş açtıklarında onların sırt çantalarındaki malzemeyi görebiliyor ve yüzlerini açıkça ayırt edebiliyorlardı. İksil gerillalarından biri bu durumda üstünlük sağlamıştı. Baştaki hızlı ateş açma sırasında şaşırmış askerlere karabinasıyla ateş açarak destek ateşi olmadan ilerlemişti. İlk atışta askerler kendilerini yere attılar ve uzun bir süre pusu birliği çekilmeye başlayana kadar ateşe cevap veremediler. Ardından gelen çarpışma sırasında da adamlarımız siper alabildiler. Bir saat sonra askeri bir helikopter bizim çekildiğimiz ağaçlıklı derin vadi üzerinde gürlüyordu. Daha sonra bunun birliğin yardım çağrısına yanıt olduğunu öğrendik. Birkaç asker pusuda yaralandı, onların arasındaki bir çavuş midesinden yara almıştı ve askerler karargahı durumları hakkında telsizle acele bilgilendirdiler. Ancak yoğun bitki örtüsü, helikopterin bir kurtarma operasyonu yürütmesini zorlaştırdı. Çavuş helikopter için alan açılırken öldü. Vücudu ertesi gün bir kabloya bağlanarak götürüldü. 2 ay boyunca hemen hemen hiç kimsenin olmadığı bir bölgede tıkılı, üstlerimizden tecrit olduk. Çevredeki bütün köyler ve dağlardaki birkaç yerleşim bölgesi düşman ordusu tarafından işgal edilmişti. Yalnızca tecrit olmuş evler ve uzak köyler işgalden paçayı kurtarabilmişti. Askeri birlikler patikalarda devriye gezdiler ve üslerimizin olduğu köylerin çevresindeki nehir kıyılarını taradılar. Yüzlerce masum köylü tutuklandı ve Santa Cruz del Quiche'deki askeri üste gönderildi. Orada sorgulandı ve her türlü işkenceye maruz kaldılar. Ordu çocuklar dahil tüm aileleri götürdü. Askerler gerilla liderleri ve yerel gizli çekirdek hakkında onları aralıksız sorguladı. Dağ yollarında veya ana yol kavşaklarında rastladıkları herkesi durdurdular. Yüklerini ve kişisel eşyalarını aradılar. Erkeklerin pantolonlarının paçalarını bile aradılar ve insanların pazara götürdükleri tamaleleri ortasından ayırıp gerillalar için mesajlar aradılar. Aradıklarını hiçbir zaman bulamadılar ama Fonseca ihbarcı olduktan hemen sonra tutuklanan işbirlikçilerimizden 6'sı bölgenin ordu karargahında idam edildi. Geriye kalanlar saklanacak yerlere gitti ve düşmanın saldırılarına karşılık verdi. Yörede oturanları terörize etmekle tanınan 2 subay, evleri basılarak rehin alındıktan sonra köy savunma grubumuz tarafından idam edildiler. Bu arada dağlardaki gerilla birimi kendi yiyecek rezervleriyle hayatta kalmayı başardı. Düşmanın taktiklerinin neler olabileceğini bilmiyorduk. Fazla yolculuk edilen patikalardan ve geniş nehirlerden kaçınarak ihtiyatlı olmayı elden bırakmadık. Dağ zirvelerinin yakınlarındaki daha küçük yaya yollarında askerlerin yakın çevrelerde olduğunun belirtileri olan boş konserve kutuları ve başka atıklar bulduk. Şafakta yamaçlarda uçan baykuş sürülerinin telaşlı bağırışı bizi düşmanın varlığından haberdar ediyordu. Gece dağın yüksek kısımlarında çınlayan yaylım atışlarının seslerini uçurumlar ve derin vadilerde yavaş yavaş kesilene kadar duyuyorduk. Düşman ve biz dağlarda baş başaydık. Çavuşun öldüğü pusu hücumundan 1 ay sonra kampımızın üzerindeki gökyüzü birdenbire gök gürlemesine benzer bir gürültüyle doldu. Sanki bir fırtına yaklaşıyordu. Biraz sonra uzakta patlamalar duyduk ve uçak motorlarının sesini açıkça tanıdık. Askeri jetler pusu hücumunun olduğu bölgeyi bombalıyorlardı. 64 patlama saydık. Bir hafta sonra düşman doğrudan üzerimizdeydi. Bir uçak filosu her 100 yardaya tahrip bombaları bırakarak dağ mıntıkasının her tarafındaki meyilli yüzey ve hatları sistematik olarak bombaladı. Duyduğumuz ilk şey bir uçağın gürültüsü ve tüfek sesine benzer ilk boğuk infilaklardı. Biraz sonra uçaklar derin vadinin karşısında gürlüyorlardı ve bombalar kampımıza düştüler. Bir tanesi yıkandığımız dereden birkaç yarda öteye düştü. Uçaklar ileri doğru uzaklaşırken gürültü de azaldı. Düşmanın amacı bizi dağları terk etmeye ve daha elverişsiz alanlarda savaşmaya zorlamaktı. Nisan ayına geldiğimizde durumumuz umutsuzdu. Yiyeceğimiz az ve kalitesizdi. Fakat yabani kökler, otlar, kurtlu mısır ve ara sıra tecrit olmuş bir yerleşim biriminden aldığımız az miktardaki iyi mısırı yiyerek hayatta kalmayı başardık. Tükettiğimiz çok selülozlu yiyecek maddelerinin miktarından dolayı dışkılarımızın otçul hayvanların pisliğini andırdığı haftalar yaşadık. Fakat bütün bunlar ana problem değildi. Endişelerimiz düşmanın bizi yerleştirdiği savunma pozisyonuyla ilgiliydi. İletişimimiz düşman kuşatması tarafından kesilmişti. Halbuki düşman bölgenin insanlarına sıkıntılı günler yaşatıyordu. Savaşçı sayımızın askeri olarak inisiyatifi ele geçirmek, böylece kuşatmayı ve düşman saldırısını kırmak için yetersiz olduğunu biliyorduk. Durumu değiştirip hasmımızı savunma durumuna sokabilsek, savaş üstüne savaş kazanabilirdik. Ancak sayımız ve köy savunma gruplarının embriyonik doğası göz önüne alındığında bu açıkça imkansızdı. Hala halka ve kendimize, gerilla güçlerinin ve yerel örgütün bir düşman saldırısına dayanabileceğini kanıtlama sürecindeydik. Askeri potansiyelimiz sınıra ulaşmıştı ve biz diğer faktörlerin gelişmesini beklemek zorundaydık. Düşmanla başa çıkabilmek için daha kompleks bir strateji yaratmak zorundaydık. Çözüm radyoyla geldi. Ajans haberleri haklarını talep eden sanayi işçileri ve diğer grupların grev ve gösteriler dalgası haberleriyle doluydu. Birkaç on yıldır ilk kez halkın mücadelesinin dili kitle iletişim araçlarını istila etti ve dört bir yana yayıldı. Deprem Guatemala toplumunu temellerinden sarstı ve bunun dayandığı çürük temeli açıkça ortaya koydu. Bir çatışmayı göze alıp düşman hatlarına geçerek köyleri harekete geçirecek politik mücadele konusunda temel kural ve prensipleri üst alanlarımıza gönderdik. Bu fikirler birkaç sayfaya sıkıştırılmıştı ama halkın arasında hareketsiz duran, çok büyük bir potansiyeli açığa çıkaran bir etkisi oldu. Yavaşça fakat giderek artan bir biçimde temel kural ve prensipleri benimsediler. Protestolar örgütlemeye, taleplerde bulunmaya başladılar. Annelerden oluşan delegasyonlar, ordunun İksil halkı arasındaki yağmalarını ve katliam politikasını önce kent halk örgütlerine ve sonra gazetelere haber vererek yürüyüş yaptılar. İlk kez tüm ülke dağların bombalandığını ve köylülerin kırsal ordu garnizonlarında esir tutulduklarını öğrendi. Nisan ve Mayıs'ta ajans haberleri askeri operasyonlarla doluydu. Kent gerillalarımız, Kuzey Kiçe'nin dağlık nüfusunun baskı altında olmasından sorumlu bir toprak sahibi aileye ait kahveyle yüklü dört kamyonu ateşe verdi. Yanan kamyonlar, av köpekleri ve silahlar kullanıp köyleri basan, isyan belirtileri gösteren köylüleri yakalayarak orduya teslim eden feodal lordlara bir uyarıydı. Birkaç gün önce olağanüstü cesur bir hareketle kent örgütümüz merkezde bulunan bir cephaneliğe hücum etmiş ve 100 savaşçıya yetecek kadar silah ele geçirmişti. Bir süre sonra yüksek rütbeli bir istihbarat subayı ayakkabı tamircisi kılığına girmiş gerillalar tarafından vurularak öldürüldü. Sahilde silahlı işçi gruplarının 22 dezenfekte uçağını, tarlaları zehirleyip plantasyon işçilerinin sağlığını ve yaşamını tehlikeye sokmalarını kınayarak yakıp kül ettiklerinde bu kahramanca eylemin haberi zorlukla yayınlanmıştı. Bütün bu olaylar düşmanı ülke çapında savunma durumuna soktu. Biz de o zaman Zaksburg'daki ufak garnizona saldırmak için hazırlanmaya başladık. Bir haftalık sıkı çalışmayla araç gereç topladık ve garnizon yakınındaki araziyi inceledik. Garnizon, Kuchumana Testler'in Zona Reine olarak tanınan ılıman platoya doğru hafifçe indiği sık ağaçlıklı bir dağda tecrit olmuş bir yerdi. Keçiler gibi tırmanarak ve gece katır patikalarında yürüyerek garnizonun yerleştirildiği küçük köyün ilk evlerine ulaştık. İlk kez silahlanan büyükçe bir acemiler grubu bizimle birlikteydi. Yerel köy savunma gruplarından önceki hafta kampımıza gelmişlerdi. Onların arasında jungle yıllarımız sırasında tanıdığımız Xil liderlerinden biri Zan Kam vardı. Siyasi yaşamımızın o zamandan beri birçok iniş çıkışları olmuş, bu nedenle gerillalara katılma kararını ertelemişti. Bu Kızılderili bölgelerindeki yaşlı insanlar için ortak bir deneyimdi. Onlara daima aşağılayıcı ve ikiyüzlü davranan Ladinolarla ilgili deneyimleri, hareketimizin yalnızca Kızılderililer için olamayacağı ama bütün yoksul Guatemalalılar için olmak zorunda olduğunu kabullenmelerinin uzun zaman alması demekti. Kam'ın muhteşem zekası, onun bu konular hakkında ciddi ciddi düşünmeye sevk etti. Çünkü kendi görev ve sorumluluklarının tüm takipçilerinin görev ve sorumluluğu demek olduğunu biliyordu. Halkın sefalet ve sömürülmesinin göz önüne alınacak en önemli husus olduğuna karar verdi. Bu koşullara bir son vermek için savaşan, ayrıca ayrıma uğramış ve baskı altına alınmış bir halk olarak Kızılderililerin durumu arasındaki bağlantıyı görmesine yardımcı olanların amacını kabul etti. Zan Kam 19 ay boyunca dağlardaydı. Bu süreçte umut vadeden bir örgütleyici, dağlardaki gerilla cephesinin Guatemala Kızılderililerine ulusal ve toplumsal özgürleşme savaşlarında gerekli olacak ilk savunma hattını temsil ettiğini anlayan bir devrimci haline geldi. 1978'de hastalandı ve tedavi için şehre gitmek zorunda kaldı. Kendini devrime adamışlığı onu bazı kent gerilla operasyonlarında yer almak için izin istemeye itti. Sorumlu olanlar bu istekteki mutlak riskleri anlayamadılar ve başkentin caddelerinden birinde en umut vaat eden halk liderlerimizden birini kaybetmemize yol açtılar. Kolon sinemasındaki saldırı sırasında o yılın Ekim ayında kamu ulaşım araçlarındaki fiyat artışını protesto etmek üzere gösteriler yapıp barikatlar kuran kent kitlelerini içeren bir silahlı propaganda eylemi, Zan Kam Companeros kahramanca dövüştü ve eylem yerinden ayrılan Companeroslarını korudu. Ayaklarından yaralı, park etmiş bir arabanın arkasından son atışlarını yaptı. Son anda intihar etmeyi düşmanın ellerine düşmeye tercih etti. Fakat bütün bunlar Zaksburg garnizonuna saldırıdan sonraydı. Saldırının taktik öneminden başka, bu yeni katılan acemilerin çok şey öğrenebileceği, gerillaların örnek alınacak yöntemlerinin bir gösterisi oldu. Bununla birlikte ortaya çıkan en deneyimli kompaneromuzun operasyondan sorumlu olan kişinin dikkatsizliğiydi. Alacakaranlıkta en geniş grubumuz bulundukları yerden garnizonun görülebildiği bir dizi kulübeyi ele geçirdi. Askeri üssün düzenini, giriş yollarını, ileri karakol bölgelerini öğrenmek için gündüz saatlerini kullanmak yerine kumanda eden kompaneronun dikkati, Çahul'daki uzak pazardan bize yiyecek maddeleri getiren kaygılı bir yerel esnafla fiyat ve miktar konusunda yaptığı tartışmayla dağılmıştı. Tüccar toptan verilen parayı kabul etmedi ve her kalem için ayrı, her küçük bisküvit paketi ve her soda şişesi için ödeme yapılmasını istedi. Çok az madeni paramız vardı ve tekrar tekrar el değiştirdiklerinden alışveriş karışık bir hal aldı. hesap görülene kadar karanlık olmuştu. Bu noktada keşif kollarımız tarafından iki köylü yakalandı. Bir tanesi kulübelerden birinde oturuyordu ve başından beri bize bilgi sağlamayı reddediyordu. Bizim kumandan bu adamın düşmanın ileri karakollarını bize göstereceğine inanmakta diretti. Halbuki adam ölmeyi seçti. Daha sonra onun ordu için çalışan sivil bir casus olduğunu öğrendik. Arkasından gelen bir askeri operasyon karikatürüydü. Askeri birliğimiz bu yakalanan casusun rehberliğinde garnizonun gaz lambalarını görmemiz gereken bir tepeye ulaştı. Fakat sivil kulübelerin ışıklarından ayırt edilemiyorlardı. Bu koşullar altında neye ateş açılacağını bilmek imkansızdı. Artık kelepçeli olan rehber bize yardımcı olmayı hala reddediyordu. Köyde görülmüş olabileceğimizden saldırıyı ertesi güne bırakmak iyi bir fikir olmazdı. Liderimiz bu yüzden bize iki alternatif sundu. Şansımıza güvenerek düşmanın bulunduğu mevziye saldırmak ya da bulunduğumuz mevkiden üsse sadece ateş açmak ve içinde bulunanları teslim olmaya zorlamadan geri çekilmek. Biz ikincisini seçtik. Garnizonun çevresindeki kulübelerde her yaştan siviller vardı ve askerler onların birçoğunda nöbet tutuyorlardı. Sivillere zarar vermeyi göze almak açıkça sorumsuzluk olurdu. Böylece ateş emri verildiğinde sokak lambalarından gelen ışığı kullanarak birkaç dakika garnizonu kurşunlarla delik deşik ettik. Sonra geride kullandığımız farklı kalibre kurşunlardan meydana gelen bir set ve casusun cesedini bırakarak geri çekildik. Daha sonra ani ateş açılmasından korkuya kapılan garnizondaki askerlerin silahlarının büyük bir kısmını ve bazı durumlarda pantolonlarını bile bırakarak aceleyle dağıldıklarını öğrendik. Aylar sonra Fonseca'nın öyküsünün sonucu bize ulaştı. Zaksbach eylemi sırasında ordudan kaçtığını duymuştuk. Bu yüzden kuzeye gitmeden önce örgütümüzle bağlantı kurmaya çalışırsa yargılanıp kurşuna dizilmesi konusunda talimat bıraktık. Ne çok sayıda Companeros'un ölümü cezasız kalabilirdi ne de o bölgedeki örgütümüzü soktuğu riskli durum. Ormana geri döndüğümüzde Fonseca'nın sesiyle neler olduğunu detaylarıyla anlatan bir kaset aldık. Dağ çamları altında, şimdiden sonsuz istirahatine çekilmiş bir adamın sözleriydi bunlar. Hikayesini esaret altında yaşamayan kuşu temsilen Quetzal diye imzalamıştı. Kelime dağarcığı artık kışla argosunu içeriyordu ama akıcı İspanyolca ile tutuklanmadan sonra neler olduğunu anlatıyordu. Yaşamımızdaki son olayların sıkıntısını hafifletmiştik ama bu kez aylarca bir hainin mahcupluğu ve yalnızlığı ile yaşamış birisinin perspektifinden. Onun yaşam sevgisi ülkesinin yoksullarına olan görev ve sorumluluğundan daha güçlü olmuştu. Bununla birlikte sorumluluğu üzerinden atmaya girişmeyen onurlu bir itiraftı. Fonseca nasıl dövüldüğünü ve ihanet ettiği Companeros'ların Santa Cruz del Quiche garnizonunda bir sabah erken nasıl infaza götürüldüklerini gördüğünü anlatıyordu. 3 Mart'taki pusuda ölüm tehlikesini atlattığını ve o an kaçıp Companeros'larına katılmayı ne kadar istediğini söylüyordu. Ama korku ve mahcubiyet onu dondurmuş, bulunduğu yere tutkal gibi yapıştırmıştı. Hücumla alarma geçen subayların hemen geri çekilmeye nasıl karar verdiklerini ve bunu haklı göstermek için üstlerine söyleyecekleri hikayeleri askerleriyle birlikte nasıl uydurduklarını açıklıyordu. Bir sabah terk edilen kamplarımızdan birinde kelepçeye vurulan ve yüz hatları tanınmayacak derecede kötü dövülen Rafael'in tutuklanan adamlardan biri, onu itiraf etmeye sahip olmadığı bilgi için daha fazla işkence görmekten kurtarmaya zorlandığını belirtiyordu. Fonseca tüm tutukluluk süresince kaçmayı ve bize her şeye rağmen ait olduğunu hissettiği yere dönmeyi umuyordu. Hiçbir zaman düşman onun inançlarını değiştirememiş, toplumun bir ölüm kalım mücadelesi içindeki zenginler ve yoksullardan meydana geldiği görüşünü hiçbir zaman yitirmemişti. Ona söyledikleri her şey yalnızca bu gerçeği doğrulamıştı. Doğrusu, askerler ve bazı subaylar bunu kabul ediyorlar ve gerillaların er veya geç kazanacaklarını gizli bir biçimde itiraf ediyorlardı. Sonunda bizim dağdaki kamplarımızın yakınındaki düşman karakolunda askerler ona güvendikten sonra mutfak görevini vermişlerdi. Bir öğleden sonra askerler futbol oynarken gizlice ve dikkat çekmeden ormana süzülüverdi. Onun gittiğini anladıklarında askerler bölgeyi taradılar ama o bizimle işbirliği yapanlardan birinin tecrit olmuş kulübesine ulaşmayı başardı. Arkadaşımız onu sakladı, sivil elbiseler ve bir gün yetecek kadar yiyecek verdi. Ona bölgenin dışına çıkan patikayı gösterdi. Ayrılırken kompanero şöyle dedi: "İyi olmaya ve daha fazla hata yapmamaya gayret etmek zorundasın." Bir müddet sonra Fonseca verilecek her cezaya hazır, kendisini yerel bir çekirdeğe teslim etti. Daha önce evine gitmişti ve ailesi sahil bölgesine kaçabilsin diye yardım ve yeterince para teklif etti. Ancak o teklifi reddetti çünkü bu yaşam boyu kaçma anlamına geliyordu. Örgütle bağlantı kurmak için ayrılırken üvey annesi ona bir daha onu hiç göremeyecekmiş gibi bir ön sezisi olduğunu söyledi. Fonseca ölmesi gerekiyorsa bunun kompaneroslarının ellerinde olması gerektiğini, çünkü hatalarının örgüte çok zarar verdiğini söylüyordu annesine. İnfaz anında kadın gerillalardan biri gözyaşlarını tutamadı. Fonseca gözyaşı dökmemesini, çünkü ölümünün diğerlerini aynı hataları yapmaktan alıkoymaya hizmet edeceğini söyledi. O anda tüm gerilla biriminin boğazına bir şey düğümlendi. Ölümünde yanında bulunsun diye kız kardeşlerinin köyden gönderdiği 32 centavos mezarına konuldu. Fonseca'nın kasetini dinlerken devrimci olmanın ne demek olduğunu düşündük. Bir kez tedarikleri almak için gittiğimiz dağlık bölgelerdeki uzak bir köprüyü anımsadık. Bu baş döndürücü bir hızla akan nehrin üzerinden karşı tarafa konulmuş, gayet uzun ve ince bir ağaç gövdesiydi. Bitmez tükenmez yağmurlar ve dalgalı akıntı bunu cam gibi düz ve kaygan yaparak ıslatmıştı. İki kere üzerinden geçmek zorundaydık. Tedarikleri almak ve sırtlarımızda 100 poundluk bir ağırlıkla geri gelmek. Yolun yarısında ayak basacak sağlam bir yer tutmaya çalışarak yavaş yavaş ilerlerken durmak bilmeyen su akıntısı başımızı döndürdü. Orta yerde tereddüt eden, kıpırdayamaz hale geldi, ne ileriye ne de geriye gidemiyordu. Bunun sırrı yavaşça ama tereddüt etmeden geçmekti. 5 yıl önce Ocak ayının yıldızları altında sakin Rio La Cant akıntısında gidip jungle günlerine başladığımız o gece böylesi tehlikeleri zihnimizde bile şekillendiremezdik. Kitabın sonu. 15 Haziran 2011, sayfa 99.